Diyelim ki olimpiyatların açılış törenini izliyorsunuz. Yüzlerce kişi var. Her biri kendi bayrağı altında aynı kıyafetleri giyerek yürüyor. Hangi takımı desteklersiniz ve neden? Benim ülkemden oldukları için ya da atalarım oradan geldiği için mi dersiniz? Gelin birkaç saniye bunu düşünelim. Bunların bizim için ne önemi var? Sınır etkisinden sesimizi duyurabildiğimiz herkese merhabalar. Ben Kader.
Aynen Beledi Podcast.
Çok kızıyorlar. Niye geldiler? Niye vatanların? Niye savaşmıyorlar diye. Savaşa inanmıyorsa, savaşan ve savaşın karşısındaki kişiler gibi düşünmüyorsa o zaman ne için savaşacak? Lokmamızı bölüşmek zorunda kalıyoruz.
Dilini, kültürünü, aileni, arkadaşlarını, alışkanlıklarını, her şeye sıfırdan başlıyoruz.
Muhtemelen o insanların hiçbiriyle tanışıklığımız yok. Yine büyük ihtimalle hiçbiri sizin mahalleden de değil. Tahminimce dünya çapında bir yüzücü veya gülle atıcısı da değilsiniz. İşte bizim bu sorulara verecek cevaplarımız son 200 yılın en etkili ideolojisine karşı bakış açımızı belli eder. Yani milliyetçiliğe. Milliyetçilik siz de dahil birbirini asla görmemiş ve görmeyecek olan milyonlarca insanın birbirini önemsemesini, ortak bir hedef taşımasını, birbiri için öldürüp ölmesini mümkün kılan bir ideolojidir. Milliyetçilik devletin sınırlarının bir halkın vatanını ifade etmesi gerektiği inancıdır aslında. Bugün dünyadaki çoğu insan bir ulus devletinin vatandaşıdır. Ama 18. yüzyılın sonlarında millet fikri oldukça radikal bir fikirdi. İnsanlar yabancı biri tarafından, genellikle bir hükümdar veya imparator tarafından yönetilmeye alışkındı. Ancak bütün bunlar 18. yüzyılın sonlarında devrimler çağının Atlantik dünyada gücü yeniden şekillendirmesiyle değişmeye başladı. Şimdi fazla derine inmeden aslında milliyetçilik nedir? Bunu tanımaya çalışalım. Milliyetçilik hem kültürel hem de politik bir projedir ve ortaya iki büyük argüman koyar. Birincisi milletlerin var olduğu ve ikincisi milletlerin kendini yönetme hakları olduğu. Siyaset bilimcileri ulusu hayali bir siyasi topluluk olarak tanımlıyor. İşte bu da milliyetçiliğin kültürel yönü oluyor. Yani benden bildiklerim benim takımım kısmı. Aynı zamanda milliyetçilik şunu da iddia ediyor. Milletler vardır ama bir millete dokunamaz ve tutamazsınız. Bir grup insanın inandığı bir şeydir aslında. Yalnızca insanların zihninde var olmasından ötürü bu fikri küçümsemeyin. İmparatorlukların aksine milletlerin vatan sınırları içerisinde kendilerini yönetmeye hakları olduğunu düşünüyor. İşte bu düşünceye de ulus devlet deniyor. Yurttaşlarının aynı milletten olduğu bir egemen devlet. Burada kamu spotu geçeceğim. Hepimizin düştüğü yanlış. Bir şeye inanmamız onu tamamen gerçek veya haklı kılmaz. Peki neden son 200 yılda milliyetçilik bu kadar güç kazandı? Neden ulus devletlerden oluşan bir dünyada yaşıyoruz? Kim bu sistemi kurdu? Bu sistem nasıl kuruldu ve ben neden bu sistemin bir parçası oluyorum? Benim fikrim alındı mı? Neyse, bunlar benim şahsi sorularım. Milliyetçilik birçok insanı aynı topluluktan olduklarına ve milletlerinin kimliklerinin en önemli parçası olduğuna inandırıyor. Hepimiz inanıyoruz. Benim kimliğim milletin sembolü ve simgesi olan bir Türk bayrağı gördüğümde saygıyla başımı eğiyorum. Marşım okunduğunda tüylerim diken diken oluyor. Gurur duyuyorum. Yani aslında baktığımızda bu güçlü bir fikir. Ve bu fikir dünyamızı yeniden şekillendirdi. Gelin bu düşüncenin milliyetçiliğin nasıl buralara kadar geldiğine bakalım. Bazı siyaset bilimciler modern milliyetçiliğin başlangıcını 18. yüzyıl sonlarında ve 19. yüzyılın başlarındaki Atlantik devrimlerine uzandığını söylüyor. Milliyetçiliğin daha önce tek tük örnekleri olabilir ama Amerika'daki Avrupa kolonilerinin kendilerini Avrupalı hükümdarların nesnesi olarak görmeyi bıraktığında ve kendilerini millet olarak düşündüklerinde milliyetçilik ateşi ateşlenmişti. Ha işte bundan sonra Fransız devrimi Atlantik etrafında dolaşan bu düşünceleri aldı ve bunları bir araya getirip kapsayıcı bir ideoloji haline getirdi. Yani milliyetçilik. Fransızlar ayaklandıklarında krallarının başını kesince devrimci hükümet çaresizce vatandaşlarını diğer Avrupalı hükümdarlara karşı bir araya getirme ihtiyacı duydu. Fransız kültürüne ve diline teşvik ettiler. Mecburi hizmet olarak askerlik her erkek vatandaş için milli bir görev haline getirildi. Günümüzde de olduğu gibi yani. İşte bu milliyetçilerin azmi Napolyon'un ordularını kurmasına ve fetih yapmasına yardımcı oldu. Tam da bu sırada Napolyon Avrupa boyunca ilerledikçe Fransızlar ele geçirdikleri yerdeki insanların direniş stratejisi olarak kendi milliyetçiliklerini benimsemelerine ilham oldu. Ya abi bu üst mahalledeki takım sürekli bizi eziyor. Biz de alt mahalle takımı kurup onları alt edemez miyiz? Düşüncesi yani. Milliyetçiliğin gücü bir kez ortaya çıktı mı kontrol altına almak zordur. İşte o zamanlarda Fransa gibi yönetimin merkezleştiği, görece sınırları belli olan ve krallarının kafasının çoktan kesildiği ülkelerde başını almış gidiyordu. İlk akıma ayak uyduran avantajlıdır. Fransızlarda da bu avantaj vardı işte. İtalya ve Almanya gibi yerlerde milliyetçiler pek çok farklı prensipliği, şehir devletlerini ve krallıkları birleştirmekte zorluk çekti. Dünyanın birçok yerinde milliyetçiler çok etnik yapılı imparatorluklarda kendi ulus devletlerini talep ederek ayaklandılar. Bulgarlar, Sırplar, Yunanlar, Türkler, Çekliler, Romanyalılar, Ukraynalılar ve daha birçok millet. Ama bir sorun vardı. Kimse hangi bölgenin hangi millete ait olduğu konusunda pek anlaşamadı. Hatta milletin başına kimin geçmesi gerektiğine bile. Bundan ötürü de işte 19. yüzyıl milletlerin bütünleştiği ve imparatorlukların parçalandığı pek çok savaş gördü. Tüm dünyaya yayıldı. Mısır, Japon, Hindistan, Çin ve başka yerlerdeki milliyetçiler kendi milletlerinin varlığını talep ettiler. ...19. yüzyılda böyle başladı ama milliyetçiliği modern tarihin en önemli ideolojisi yapan 20. yüzyıldaki aşırı şiddetti. Milliyetçilik o kadar aşırı formlara büründü ki dünya savaşında pek çok korkunç olaya soykırım adlandırılması yapılırken insanlar gruplar halinde öldürülmeye başlandı. Sırf başka millet ve etnik kökenden olduğu için insanlık tarihinde aslında toplumlara kendinden olmayan toplumları öldürebilme yetkisi verildi. Milliyetçilik 21. yüzyılda hala evrim geçirmeye devam ediyor diyebiliriz. Yeni teknolojiler iletişimi ve yolculukları daha kolay hale getiriyor. Ve pek çok kişi bunun yeni uluslar ötesi kimliklerin önemini arttırdığını söylüyor. Ama bir diğer kısım ise hala ırkçılık ve yabancı düşmanlığını benimseyen militan milliyetçiliğin yeniden canlanmasının sıkıntısına vurgu yapıyor. Peki milliyetçilik iyi mi, kötü mü? Bakıldığında milliyetçilik 300 yıldan az süredir mevcut ve 50 yüzyıl önce şehirler inşa etmeye başlamış bir tür için gayet yeni. Ama yine de bazı eski fikirler üzerine kurulu bir düşünce. Milliyetçiler farklı insan gruplarını birbirine bağlayan ortak tarihsel deneyimler ararlar. Ortak dil, kültürel gelenekler ve din milliyetçileri modern milletlerin geçmişte derin ilişkilerinin olduğu fikrini oluşturmasına yardımcı oldu. Gerçekte böyle bir ilişki olmadıysa bile milliyetçiler onu yarattı. Öyle ki şöyle bir söylenti var, milliyetçi düşünürler ve politikacılar kendi millet fikirlerini destekleyecek efsaneler ve tarihler yaratmış. Halkın eğitimini, milli marş gibi ritüelleri ve milli birliği, milli kimlikleri teşvik eden bağlılık yeminini desteklemişler. Şimdi ben bir şey anlamadım. Milliyetçilik iyi mi, kötü mü? Milliyetçilik milyonlarca yabancının devasa bir ölçekte bütünleşmesini mümkün kılar. Hiç tanışmamış insanların işbirliği yapmasını ve hatta birbirleri için ölmesine olanak sağlar. Milliyetçilik milyonlarca insanı kralların ve imparatorlukların hakimiyetinden özgür kılan devrimsel bir ideoloji sundu mesela. Başka bir bakış açısı sunacak olursak eğer, bu düşünce 19. yüzyıl boyunca pek çok çatışmaya ve vahşete sebep olmuştu. Bunun sebebi insanların kimin kendi milletine ait olduğunu belirlemeye ya da kimin ait olmadığını belirlemeye başlamalarıydı. Ecnebiler, siyasi düşmanlar ve azınlıklar sık sık milliyetçilerin hedefi haline geldi. Bazen de milliyetçiler millete bağlı olan üyeliklerini ırksal ve etnik çizgide tanımladılar. Zamanında ecnebi olarak görülen Nazi Almanya'sındaki Yahudiler gibi zulüm gördü, öldürüldü, hatta sürgün edildi. Pek çoğu bu inanç için savaşmaya, ölmeye devam ediyor. Ve tabii ki bazen de amaçlar için kullanılmaya. Milliyetçilik bu gibi insanlığın büyük katliamlarına sebep olsa da en büyük zaferlerine de neden olmuştu. Yani bu öyle bir ideoloji ki hem yetkilendirebilen hem de boyun eğdiren bir düşünce. Peki gelecekte bölmek yerine birleştiren milliyetçilik formlarını görebilir miyiz? Pek çok milletten oluşan dünyanın iklim değişikliği gibi milli sınırlarımızı aşan ortak hedefler doğrultusunda işbirliği yapması mümkün mü sizce? Yani milliyetçiliğin iyiliği de kötülüğü de size ve düşüncelerinize bağlı. İyi bir milliyetçi misiniz, kötü bir milliyetçi mi? Atatürk milliyetçiliğinden örnek vereyim. Kurtuluş Savaşı ile beraber Türk Devleti'nin kurulmasında temel ilke olmuş. Fedakarlık ve dayanışmayı gerektirir. Ümmetçilik ile beraber ırkçılığı reddeder. Türkiye Cumhuriyeti'ni benimsemiş olan ve Türk'üm diyen herkes Türk'tür. Milli birlik ve beraberlik esas alınır. Atatürk milliyetçiliği benimsemiş olduğu eşitlik ilkesiyle faşizm ve nasizmden bütünüyle uzaktır. Sınır etkisini dinlediniz. Bizi nereden, hangi zaman diliminde dinliyorsanız hepinize günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum. Sınır Etkisi programını Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud platformları üzerinden dinleyebilir ve konu hakkındaki görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.